Ayrım 7.
Fotoğrafa bir yüz. Fatoş Hanım, çay içer misiniz? Belki iki kez tekrarlanmış olan bu soru, Şadan'ın sinirli ve sabırsız sayılabilecek vurgularından öyle tahmin ediyorum, dalgınlığın sınırlarından hayli içeri sızmışken yakalandığım bir olta aynı zamanda. Sanki alabora olmuş bir deniz dibinin bilinmezliklerinden bir ışıklı köprüye sıçrıyorum. Bu sıçrayışla bakışlarımın ve bilincimin giriş kapısının hemen üzerinde asılı olan koyu kestane saçlı kadın afişinden kurtarabildiğim kadarı Şadan'a dönüyor. Şimdi daha iyiyim ve sanıyorum ki deminden beri afişteki saçlarda yetercesine yoğunlaşma nedenim, saçların öne çıkarılması hedeflendiği için arka plandan çekilmiş bu kadın başı afişine uygun bir yüz bulma çabasından başka bir şey değilmiş. Göz bebeğimde yıldızlar kırpıştırarak akan saçların arka cephesinde adı Oya, Leyla, Helga, Simon, Suzan ya da Mary, her neyse tüm gerilim çizgilerinden kurtulmuş, herkese mutluluk ışınlayan, dokunduğu hastayı sağaltan bir kadın kurgulamışım dalıp gittiğim saniyelerdi. Ama gözlerinin renginden, dudaklarının ya da burnunun biçiminden, alnının genişliği ya da çenesinin küçüklüğünden bağımsız, en azından bunlarla açıklanamayan bir yüz. Düşsel dünyalarımızda melek diye adlandırdığımız bir kadın. Fatoş Hanım çay? Şadan sorusunu benden tarafa bakmadan sormuş olmalı. Bir müşterinin saçlarını kendi deyişiyle adam etmekle meşgul. Tüm kendimi toparlayabilme çabalarıma karşın başarısız sayılacak eksik, tutuk, noktalı çizgili bir gülümsemeyle yerimde bir yarım dönüş yapıyorum. İçerim diyorum belleğimin yarı karanlık bir dehlizinden. Yeniden yapılandırıcı likit bakım, güçlendirici şampuan, kuru uzun saçların koruyucusu gibi spot cümleler gelip geçiyor ard ardı. Önümdeki koltukta oturan genç kızın başından yontmakta olduğu bir büstten uzaklaşan yontucu gibi bir an uzaklaşıp, örneğin içeri henüz girmiş bir müşterinin saç boyasının markasını keşfetmek isteyen bakışlarla bakıyor bana Şadan. Aslında Şadan'ın benimle ilişkisini kopartmış, hatta bütün bir geçmişi de unutmuş eski sevgili havalarındaki davranışının nedenini hala çözmüş değilim. Kendime sinirlenmemeyi öğütlüyorum durmaksızın. Kaprisinin sabrımı zorladığını, hatta sınırı aştığını ona hemen şu anda mantomu bile giymeden kapıyı çarpıp çıkarak, arkamda salonu üşüten bir rüzgar bırakarak gösterebilirim. Ama aynı anda da yüzümdeki sitemli ifadenin dal budak salmış kökünde hınzır bir aydınlık ışıldıyor. Aynı yöntemi uygulayıp onu sinirlendirmek de bir karşı koyuş değil mi? Şadan bir adım geriye kayıyor. Fırçayı Çin malı bir yelpaze gibi tutarak bir kaşı havada, irisleri iyice kararmış gözlerimde daha çok bir büyücünün bakışları, elinin her deyişiyle yeni bir kimlikle ortaya çıkmaya biraz daha yaklaşan uzun siyah saçlara bakıyor. Sonra da kısık gözlerinde belli belirsiz bir ışıltı, yeni ayrıntılar yaratmak üzere büstüne yeniden yaklaşıyor. Bir an afişteki kadın başını çağrıştırıyor bana müşterinin saçları. Ama değil. Ne olduğunu çözemediğim, yalnızca renk farklılığıyla ya da saç boyuyla açıklanamayacak bir temel farklılık var aralarında. Çaycı genç tepsideki son çayıyla benden tarafa yürüyor. Boğazımı sıkan örtüyü Şadan'ın deyişiyle tarama penuarını fiyongundan gevşetiyorum. O sırada aynada bir başkasınınkiyle buluşuyor bakışlarım. Hemen sağımda oturuyor. Çoğu kadın gibi ölü bir balığın gözlerine benziyor gözleri. Sevinçlerini, düşlerini, bahşiş niyetine bile değil, başkaları öyle istedi diye dağıtmıştır bu da. Çoğu kadın gibi hizmetçiliği seçmiş bir ev kadınıdır. Arada bir de kürk ediliğinden sıyrılma özlemi duyup buralara geliyordur diye düşündürten bu kadını gözümün nereden ısırdığını da anımsayıveriyorum ve dalgınlığımdan ötürü gülüyorum kendime. Naci'nin daha biraz önce saçını kesmeye hazırlandığı kadın değil mi? Demek ki bu arada saçı kesilmiş, uçları içeri doğru kıvrılmış, yüz görümlü isteyen taze kahkülü de penslerle kontrol altına alınmış, beklemedi. Kadınla ilgili tahminler yürütmeye çalışıyorum. Parmaklarındaki şık, parıltılı yüzükler arasında alyans olmamasına karşın evli olduğu kesin. Kolu dirseğine dek bilezik dolu, kocası ticaretle uğraşıyordur. İki çocuğu olabilir, kızını kendisi gibi yetiştirmek en büyük arzusudur. Evi, kocası ve çocuklarından oluşan yaşam üçgeni, yaşamının tek hedefi olduğu için bütün söylenmelerine karşın kendini, tüm istediklerini elde etmiş biri saymaktadır. O kadar ki bütün solgunluğuna, ışıltısızlığına karşın mutluluk saçan, iyilik meleği bir yüze sahiptir diye düşündüğüm duvardaki afişe yüz olarak bile monte edilebilir yüzü. Bilincimin inanılmaz hızdaki işleyiş içinde netleşerek yüzeye çıkabilen bu düşüncelerden çok daha fazlasının imgelerle, simgelerle, başında sonunda kopukluklarla, kara delik örneği bir boşluğun içinde kaybolup gittiğinin ayırdına varıyorum birden. Kadının bir anlığına yüzüme dikilen, nasıl olduysa kristal buz taneciklerine dönüşmüş bakışlarıyla, deyim yerindeyse ayılıp suçluluk duygusunun da yarattığı panik içinde kaçıyorum. Sanki kadın hakkında tüm düşündüklerimi çözmüş gibi. Aynadan göz ucuyla izleyince onun da tedirginleştiğini, başını hemen öte yanında oturana çevirip bir şeyler söylediğini görmek bu yüzden şaşırtıyor. Şimdi iki kadının arasında, belki gülüşlerindeki kuytulukta, bakışlarındaki derinlikte yakalanabilecek yüz mimiklerinin, çizgilerinin değişiminden çok ileride bir konuşma geçtiğini sanıyorum. Öyle ki ortada tek bir sözcük olmasa bile, bedenleri en ufak bir işaret vermese bile uzun bir konuşmayı gerçekleştirebilirler sanki. İki komşudan çok iyi anlaşan iki eltiye benziyorlar. Saçları irili ufaklı bigudilerle sarılmış genç kadının sık sık dalan bakışlarına, arkadaşının bir işaretiyle sözüyle kasıda veren yüz hatlarına, kuruyan ince dudaklarına bakınca onu çözmenin çok daha kolay olduğunu seziyorum. Erken çizgilenmiş solgun yüzü, ciddi duruşu büyük olasılıkla hastalık derecesinde temiz, titiz biri olduğunun işaretidir. Her Allah'ın günü halı silkelemeyi, cam silmeyi, 3 öğün sofra kurmayı, yine her gün 3 kaptan aşağı olmamak üzere yemek yapmayı yaşamının en önemli görevi sayıyordur. Her akşam boynunun ağrısıyla giriyordur yatağa, sırt ağrılarıyla bölünüyordur uykuları. Büyük olasılıkla cinsel doyumu bugüne dek hiç tatmamıştır ve bundan da gizli bir gurur duyuyordur. Kocasını için için deliler gibi de kıskanıyordur ayrıca. Niye sardırıyor ki saçlarını? Yaşama boyu bir kez olsun kafasını geriye atarak saç dalgalarını hoplata hoplata bir kahkaha patlatmamıştır diye geçiriyorum içimden. Belki de hemşire ya da öğretmen olmayı düşlerken vazgeçip çocuklarının ve kocalarının bakıcısı olmayı üstlenmiş bu iki kadının şu an kuaför salonunda bulunuş nedeninin ise can sıkıntısı, değişiklik isteği falan değil, bir akraba düğünü ya da nişan gibi katılma zorunluluğu gerektiren bir kutlama olduğundan eminim. Alnına doğru sarkan bigudiyi çıkarıp saçı bigudiye sıkıca sardırarak yeniden çift yanlı olarak penslerle tutturuyor. Kül tablasında fitresine dek uzamış külüne karşın hala dumanı tütmekte olan sigarasını tablaya sertçe bastırıp söndürüyor. Sonra küçük bir valize benzeyen rugan çantasını yan deviriyor ve içinden şu ana dek bu ikili de en şaşırtıcı bulduğum şeyi, neredeyse bir makyözün malzeme çantası büyüklüğündeki yılan derisi taklidi, kahverengi bir makyaj çantası çıkartıyor. Yaşamın şu an sunulabileceği en hoş sürprizlerle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Özellikle de virajsız, tepesiz bir yaşamın simgesi görünümündeki bu ev eşyası yüzlü kadının çantasından çıkabilecekler için de en son sırada bile bulmayı akıl edemeyeceğim büyüklükte bir makyaj çantası bu. Makyaj kutusunu ters çevirip tezgaha boşaltıyor. Kremler, likit rujlar, ojeler, pudra, fondöten, mavi, kırmızı, siyah, mor, yeşil, bordo, rengarenk kalemler, kalınlı inceli, ucu süngerli ya da kıl fırçalar, farlar. İki kadının da yüz ifadelerinden belirgin bir ciddileşme olduğunu ayrımsıyorum birden. Aynadan gözleriyle yaptıkları, dudakların belli belirsiz katıldığı konuşma aralıklı olarak sürerken, benden tarafta oturan Uzar'ın fondöten tüpünü alıyor. Yüzünün değişik kesimlerine birer nokta halinde sıktığı fondöteni arkadaşı da yine alnına, şakaklarına, göz altlarına, burnuna, çenesine, yanaklarına minik damlacıklarla konduruyor. Ancak benden yana oturanın gerek tüpü tutuşu gerekse fondötenin minik damlalar halinde yüzünün değişik yerlerine konduruşu onda yeni ve zor bir örgü motifine başlıyorcasına bir dikkat yoğunlaşmasına neden oluyor sanki. Şimdi yaşamdan ilginç bir sahne izlemek üzere olduğunun ayırdığında bir seyirci gibi yaslanıyorum arkama. Adım adım bir kadının güzelleşmesinin filmi bu. Öte yandan fondöteni alnına, yanaklarına, şakak kemiklerine ve çenesine konduran, eskilerin deyişiyle ince hastalıklı birini çağrıştıran, bu kadına baktıkça makyaj mucizesinin bile onu değiştirmekte yetersiz kalacağı duygusuna kapılıyorum. Fondöten bedeninin onca zayıflığına karşın hafif etli, hatta 10 kurabiyesi görünüşlü parmak uçlarıyla oval yüzüne, bir resim kağıdına yayılan guaj boya gibi yayıldıkça, kadının buğday teninin yavaş yavaş şeffaflaşıp pembeleştiğini ayrımsamak daha çok da bu yüzden şaşırtıyor. Yine yumuşacık temaslarla boyun bölgesinde kayan parmak uçları bu kez sünger pudraya fondöteni ince bir tabaka halinde yalatarak dolanırken de onun hakkında büyük olasılıkla yanıldığımı anlıyorum. Bir ev kadını değil belki de öğretmen diyorum. Ojesiz oldukları için ilk anda ayrımsayamadığım, uzun bile sayılabilecek küt kesimli tırnaklarının da yine ona yakıştırdığım temizlik hastası kimliğiyle barışık olmadığını yakalamış durumdayım zaten. Hem yüzündeki bu ciddiyet bir öğretmenin emekliye ağrısa bile yüzünden çıkmayacak ifadeyi çağrıştırıyor. Ama tarihçi olmadığı kesin. Belki İngilizceci, daha çok da resim öğretmeni. Parmakları ustaça ve yumuşacık tutuyor kalemleri, fırçaları. Siyah kalemi alıyor, kaşlarının kavisini belirginleştiriyor, kuyruğunu uzatıyor. Bir başka kalemle de belirlenmiş çizgiyi iyice kalınlaştırıyor. Kalem bir sanat eseri ortaya koyar gibi gizli darbelerle çalışırken kaşlarda son biçimini alıyor. Artık iyice kalınlaşıp kavislenmiş, uzamış kaşların daha önceki bir çift dökük kaşla hiçbir benzerliği yok. Ucu pamuklu bir kürdanla kaşının kenarına taşmış boyayı temizleyişini tam da çözemediğim karışık duygularla izliyorum. Aynı anda onunla yeni bir meslek arasında bağ kuruyorum. Mimar olamaz mı? Düş gücü, tasarım gücü isteyen bir meslek çünkü mimarlık. Bütün dikkatimle kendisini izlediğimi görmezden geliyor o. Engel olup olmadığım sorusunu hayır diye yanıtlıyor. Bunu bir an yüzüme çok dikkatli bakarak söylüyor. Belki de dikkatli değil de sorgular gibi. Sonra yeniden aynadaki aksine dönüyor. Sanki makyajı aynaya yapıyor. Orada bakışlarımız buluşuyor. Yanılmışım. Gözleri Ela ama alışıldık yumuşaklığından, sıcaklığından eser olmayan bir Ela. Bir tablonun oluşmasını izlemenin ateşli heyecanı sarıyor içimi. Göz farı kutusunun içindeki 5 fara fırçayı sürüyor. Fırçanın ucunu üfleyip göz kuyruğundan tutup gerginleştirdiği kapalı üst göz kapağında oradan yukarı doğru bütün alanda gezdiriyor. Bu kez yeşil fara daldırıyor fırçayı. Göz kuyruğundan yarım ay gibi gidiş gelişlerle yükseliyor fırça. Kaşının kavisine dayanıyor. Kahverengi bir kalemin ucunu pudralayıp üflüyor. Kalem işaret ve orta parmağın birlikte gözün yarım ay kıvrımını ucundan tutup kenara çekmesiyle gerginleşen üst göz kapağına kayıyor. Kalemin ucu göz kapağı kıvrımlarıyla kaşlar arasındaki hayli geniş bölgede ilerliyor. Bu kıvrım üzerinde çizilen kavis şakak kemiğine doğru bir kuyrukta son buluyor. Daha koyu bir kalemle bu kez kuyruk üzerinde koyulaştırma işlemini yapıyor. Serçe parmağıyla hala kapalı duran göz kapağına kahverengi çizgiyi dağıtarak belirsizleştiriyor. İyice yaklaşıyor aynaya. Aynı işlemi öteki göze de uyguluyor. Mesleğiyle ilgili olarak bir kez daha yanılmış olabileceğim duygusu kaplıyor içimi. Çok ustaca makyaj yapmasından öte bir şey benim aklımı karıştıran. Daha doğrusu yüzünde gitgide ortaya çıkan ifade öğretmenlik ya da mimarlıktan farklı bir mesleğe çağrışım yapıyor. Makyaj malzemeleri satan bir firmada çalışıyor da olabilir. Belki de benim gibi bir pazarlamacı. Başını çok ağır hareket ettirerek gözleri sabit bir noktada yapıtını inceliyor. Parmak ucuyla bir kaşını kavisinden kaldırıyor. Fırçayı daha açık bir yeşile daldırıp göz pınarından itibaren bir yarım küre çizer gibi yuvarlak bir hat oluşturuyor. Sonra öteki gözünde de yineliyor uygulamayı. Şadan nasıl bir saç için kendini paralarcasına özen ve dikkat gösteriyorsa bu kadın da makyajını işte aynı özeni gösteriyor. Yoksa bir güzellik uzmanı mı? Yaptığı işi çok önemseyen amatör ruhlu bir profesyonel mi? Makyaj yapmak onun mesleği, ekmek teknesi mi? Arkadaşa bir kağıt mendilin köşesiyle ağız kenarındaki ruj fazlalığını aldıktan sonra kalkıp Naci'nin önündeki koltuğa geçiyor o ara. Naci elini bu gidilerden kurtardığı kalın bukleler halindeki siyah saçlara daldırıp karıştırıyor. Önce bir gerilip havalanıyor kıvrık kâkül öteki dalgalar. Mavileşiyor. Oley! Kurtulduk çığlıkları. Bakışlarımı yeniden yanımdakine çeviriyorum. Gerçek bir yaratma süreci bu. Fırçaların, kalemlerin, kadının yüzüne yeniden her dokunuşunun duvardaki yüzü görünmeyen fotoğrafı tamamlamada bir basamak oluşturduğunu düşünüyorum. Peki ismi ne acaba? Canan, Lale, Maria, belki de Simon. Niyeyse Simon bu kadına en uygun atmış gibi görünüyor. Simon tezgahtan şık, küçük likit şişesini alıyor. Fırçayı ucundaki sıvıyı mümkün olduğunca şişenin iç çeperine sürerek azalttıktan sonra yeniden geldiği göz kapağına yaklaştırıyor. Göz pınarından incecik bir yolda başlayan fırçanın yolculuğu gitgide rahatlayarak ve hafif de kalınlaşarak bir caddeye açılırmış gibi ilerliyor. Aynı anda bir cep telefonu ziline çeviriyorum başımı. Naci bir iki adım uzaklaşıyor kadından, fön makinesi hala çalışıyor. Kadın çantasından çıkardığı cep telefonunun düğmesine basıyor. Alo. Kıvrılan, bükülen, üç harf içerisinde üç ayrı tona bulanan bir sözcük alo. Kadının fırçaya dolanmış saçında hala hafif duman. Tamam, çıkarız. Sende 8:30, okey. Gevrek yapışkan bir söyleyiş. Telefonu bu kez tezgaha bırakıyor. Başını geriye çevirmeden, arkadaşı tarafından nasıl izlendiğinden emin, aynadan veriyor mesajını. Aslında bir gönderinin yerine ulaşmasının engellendiğini de söylemiş olabilir bu çarpık gülüşle. Bir hesabın kapandığını da veya buna benzer herhangi bir şey. Bakıyorum, yanımdakinin gözleri aynada, ötekinin yüzü, sesini hatta ruhunu yakalamış gibi. Bir anlık ara verdiği yerden değil ama yine göz pınarından başlatıyor likit fırçasını Simon. Müthiş, ustaca fırçayla bütünleşmiş gibi. Kendini çok iyi tanıyor olmalı. Ruhunu da en az göz kapaklarını çözebildiği kadar çözmüş. Onu kıskanıyorum bir an. Bütün çatışmaları büyük olasılıkla sona ermiş biri bu kadın. Kendine nasıl makyaj yapması gerektiğini de çok iyi biliyor ayrıca. Duvardaki afişin yüzüne Simon'un yüzünden başka hiçbir yüz uygun düşmeyecek. Evet, evet. Simon her kimse, bu kadın Simon'un ta kendisi. Ve bu afişte Simon'un herkes tarafından ilk bakışta görülememe özelliğine sahip porselen yüzü. Fırçayı bırakıyor Simon. Tezgahtaki saç penslerinden birinin sapına basıp ayrılan iki ucun arasına minik vazolardan birinden aldığı bir fiskelik pamuğu koyup pensin sapını bırakıyor. Birleşiyor iki uç. Sonra pamuğu bir iki kez çevirip pensin ucuna kaplatıyor. Yine yaklaşıyor aynaya, gözünü yumuyor. Pensin pamuk sarılı ucuyla Likit'in göz pınarına yayılmış artıklarını temizliyor. İşlemi bir iki kez daha yineliyor. Sonra öteki gözünü de Likit'le büyütüp baygınlaştırıyor. Beyaz kalemle alt göz kapağı kıvrımı boyunca bir hat çekiyor. Ardından bir kez de siyah kalemle geçiyor üzerinden. Ama bütün bu işlemler sırasında bir makyözün herhangi bir müşterisine davrandığı gibi değil, belki cansız bir mankene makyaj yapar gibi. Öyle duygusuz, katı, mesafeli, mekanik. Onun fırçayla ya da kalemle her darbe konduruşunda benim gözlerim, dudaklarım, kaşlarım istem dışı kıpırdıyor. Çocuğuna yemek yediren bir anne gibi. Evet, kat kat rimellediği kirpiklerinin de etkisiyle irileşen, içe kapanık kimliğiyle buluşarak iyice derinlik kazanan bu bakışlar, bir yandan savcıyı, öğretmeni, mimarı, hemşireyi, hatta temizlik hastası bir ev kadınını çağrıştırıyorken, öte yandan da yine tuhaf bir biçimde kendileriyle aykırılığa düşüyorlar. Bir öğretmenin ölçülü, biçilkeli, kararlı, eleştirici bakışlarına ne kadar benzemiyorsa, bir hukukçu, bir mimar, bir hemşire içinde o kadar yabancı görünüyorlar. Ancak beni asıl yanıltanın, onun göz altından itibaren bir nöbetçi öğretmeni çağrıştıran sıra sıra çizgiler kadar işine kendini verişi, derin konsantrasyonu olduğunu anlıyorum birden. Bu kadının yaşamındaki her şeye aynı ciddiyetle, titizlikle yaklaştığını düşünüyorum. Bu kadar ciddiyete değer mi yaşam diye geçiriyorum içimden. Birazdan çok daha fazla alay soslu acıma duygusuyla dolup taşıyor içim. O hakkında düşündüklerimin ayırdığında değil kuşkusuz. Koyu vişne çürüğü bir kalemle dudak çukurunu işaretleyip üst dudağın iki ayrı yöne yükselen tepelerine yine birer nokta konduruyor şimdi. Sonra bu tepeleri sırayla dar birer açıyla dudak köşelerine bağlıyor. Eli hiç titremeden ve bu kadar muntazam çizgiler çekebildiği için gurur duyduğu hiç anlaşılmadan. Alt dudağının bir köşesinden kalemi bastırıp hiç duraksamadan öteki dudak köşesine kadar bir eğri çizgiyi getirip bırakıyor. Sonra geriyor dudaklarını. Daha çok kırmızı sayılacak kalemle bu çerçevenin içini dolduruyor. Kalın, etli, arzulu bir çift dudak gelip aynanın üzerine konuyor böylece. Dudakların bir yüzün belki de en önemli parçası, hatta kişiliğin en önemli yansıtıcısı olduğunu düşündürtüyor bu saptama bana. Gerçekten şimdi gözler, kaşlar, kulak memesinin altından içe kıvrık saçları, birlikte bir bütün oluşturmaktan çok hepsi dudakların tamamlayıcısı durumuna gelmiş. Yani dudakları Simon'un tanımlayanı olmuş. Artık dayanamayıp soruyorum. Harika makyaj yapıyorsunuz, uzman mısınız? Önce aynadaki kendine bakıyor, sonra aynadaki bana. Bir anlık suskunluk sonrası, evet sayılabilir diyor, fısıldar gibi. Duraksamalı bir vurguyla ve sonuna geçilmez işaretine benzer kocaman bir nokta koyarak. Sonuçta beklentilerimi karşılamaktan uzak bir yanıt. Üstelik ne sesinde ne yüzünde minicik bir gülümseme belirtisi bile oluşmadan, hatta belli belirsiz bir alaysama mı var? Daha fazla konuşmanın zaman ve enerji kaybı olduğunu düşünmüş olmalı, yeniden kendine dönüyor. Gri fara batırdığı küçük fırçanın ucuyla burun ucunu orta alarak nedenini anlayamadığım iki yanlı iki kare çizik atıyor. Bütün şirinliğini takınmış soran bakışlarım hiç umursamadan allık kutusuna sürdüğü kalın fırçanın ucundaki fazla allığı üfleyerek uçurduktan sonra fırçayı yanaklarında, burnunda, alnında, çenesinde hafif dokunuşlarla gezdiriyor. Burnunun ucuna bir kez daha dokundurup eliyle de yayıyor iyice. Geniş burun kanatları şimdi biraz önceye göre küçülmüş, hafif de yukarı kalkık. Allığın bir başka gözüne yeniden daldırdığı fırça bu kez daha koyu bir allıkla yeni gölgeler oluşturuyor yanaklarından şakaklarına doğru. Dudaklarının arasına sıkıştırdığı peçeteyi öperek fazla ruju aldıktan sonra bir başka ruju alt dudağının ortasına ve üst dudağının tepelerine dokunduruyor. Şimdi sanki daha parlayan ve etlenen dudaklarını patates der gibi yuvarlayarak uzatıyor. Sonra şadına çeviriyor büyüleyici, baş eğdirici güzellikteki yüzünü. Şimdi artık hiçbir kuşku duymuyorum. Duvardaki fotoğrafa Simon'un yüzünden başka bir yüz uygun düşmez. Elindeki sprey kutusunu kaldırmış, düğmesine basmak üzereyken kendisine bakıldığını hissederek dönüyor Şadan. Kadının işaretini alıyor. Tamam, hemen geliyorum anlamında sallıyor başını. Aynı anda da baş parmağını bastırmış olmalı. Sprey kutusunun kafasından hoş kokulu bir duman püskürmeye başlıyor. Ateşiniz var mıydı? Artık ne komşu ne de görümcü olan kadın soruyor. Simon'un arkadaşı. Naci fön makinesini durdurup çakmağını ateşliyor. İnce uzun sigaradan dudağının ucuyla bir nefes çekiyor. Saçları neredeyse gece mavisine dönüşen kadın. Başını geriye atarak yukarı üflüyor dumanını. Ben de bir sigara yakıyorum. Sarhoş eden dumanı dolaştırıyorum kanımın ulaştığı tüm noktalarda. Alyansımı daha doğrusu üzerindeki ışıl ışıl pırlanta taşları fark ediyorum birden. Taşlar eskimiyor, değerinden yitirmiyor, çirkinleşmiyor diye düşünüyorum. Ardından neden bilmem elim kendi kahkülüme gidiyor. Şadan taze enerji ışınlanmışçasına kanat çırpan kolları ve sıçrar adımlarıyla yaklaşıyor ama bana değil. Evet, İki dakika sonra çıkabileceksiniz diyor masasındaki güzel kadına. Yemek servisinin başlamak üzere olduğunu duyuran lüks bir geminin kaptanı edasıyla söylüyor bunu. Naci'nin uzattığı fön makinesini alıyor, kahkülü fırçaya sarıp yeniden çeviriyor. Fön makinesinden fışkıran ısı, rüzgar, fırça ve kahkülle buluşarak yeni bir biçim yaratıyor. Sonra kahkülün dolandığı fırçayı hafifçe yağdan kıl çeker gibi çevirerek alıyor saçın gövdesinden. Tarakla düzeltip kabartıyor, spreyliyor bir orkestra şefi edasıyla. Çırağın getirdiği siyah camlı aynayı tutuyor arkadan. Simon mağrur bir teşekkür gülümseyişiyle o da yalnızca bir anlığına bakıyor aynaya. Önemli bir sorunu kafasından attığını kendisine anlatan bir bakış bu. Makyaj malzemelerini yüzüne yansımayan bir hızlılıkla toplayıp çantasına koyuyor. Tezgahın üzerindeki makyaj çantasına konacak son parça olan oje şişesinin kapağını açıyor. Alışkın fırça darbeleriyle boyadığı tırnakları kan kırmızı ince uzun şekerlere ya da kremalı pasta üzerindeki jöleli kirazlara benziyor. Parmaklarını ayrık tutarak tezgahın üzerine koyuyor ellerini. Gözleri sık sık kendininkilerle buluşarak dolaşmaya başlıyor aynadaki yüzler arasında. Arkadaşının dudaklarından okuduğu büyük olasılıkla. Tamam, her şey yolunda, bomba gibiyiz evelallah. Sözlerini kıpkırmızı dudaklarında çok köşeli ve çok ışıltılı bir yıldız gibi beliriveren imalı gülümseyişiyle karşılıyor. Son kez üflüyor etli, ıslak görünüşlü dudaklarıyla aynı renkteki ıslak ojesi pırıl pırıl parlayan tırnaklarını. Bir kez daha aynaya bakıp kalkıyor, çenesini yukarı dikiyor. Boynundaki neredeyse beline dek inen naylon örtünün fiyongunu ojelerine zarar vermekten ödü koparmış gibi aşırı bir dikkatle çözüp örtüyü yine parmak ucuyla tezgaha bırakıyor. Omuzlarındaki örtünün kalkmasıyla birlikte karşımda siyah bir giysiden ışıltılarla fırlayan bir dişinin bedenini buluyorum. Nitel değişimin ne zaman, hangi aşamada gerçekleştiğini bilmiyorum. Ama aynaya eğilip yüzünü yumuşak çevirişlerle kontrol edişi sırasında ya da dudaklarını büzüşü, gözlerini baygınlaştırışı, bembeyaz boynunu uzatışı sırasında her şey hala adım adım yaşanmakta olan değişimin birer basamağı. Zirve noktasını görmemse şu an olanaksız. İyice yaklaşıyor aynaya. En çok sokulan yine de göğüsleri oluyor. Bembeyaz, hoş kokulu iki iri armutu çağrıştıran göğüslere hayran hayran bakmaktan kendimi alamıyorum. Böyle diri, dolgun, el değmemiş, neredeyse bakir görünüşlü göğüslerin büyük olasılıkla dolgulu bir sütyenin yanıltması olduğunu bilebilir. Omuzlarını gerince siyah sütyenin olduğu gibi belli eden, neredeyse şeffaf kumaştan yapılmış daracık badinin yakası omuzlarını ve sırtını iyice açarak kayıyor. Askısız sütyenini elleriyle göğüs altından hafif bastırarak yükseltiyor. İşini bilen bir kadın, gerçek bir profesyonel diye düşünüyorum. Ortalıkçı kız koşup bol tüylü uzun bir kürk manto getiriyor.